Ayrım 17.
Sayfa 127. Katerina Ivanovna ile pek sıkı fıkı olan ağabeyi Ivan Fyodorovich ile orada karşılaşmayacağını biliyordu. Ivan şimdi babasının yanında olmalıydı. Hele Dimitri kesin orada değildi, bunun nedenini de biliyordu. Demek baş başa konuşacaklardı. Bu uğursuz konuşmadan önce ağabeyi Dimitri'yi görmeyi pek istiyordu. Mektubu göstermeden bir şeyler çıtlatabilirdi ona. Ama Dimitri'nin evi uzaktaydı, hem şimdi evde de bulunmazdı. Durup bir dakika düşündükten sonra kesin kararını verdi. Alışkın bir el hareketiyle çabuk çabuk aç çıkardı. Nedense gülümsedi, güven dolu bir tavırla öylesine korktuğu bayanın evine doğru yürüdü. Evini biliyordu ama büyük caddeye çıkıp alandan geçse yol çok uzardı. Küçük kentimiz hayli dağınıktır. Bazı yerlerin arası pek uzaktır. Üstelik babası bekliyordu onu. Belki verdiği buyruğu henüz unutmamış, huysuzluk etmeye başlamıştır bile. Bu yüzden hem oraya hem oraya yetişebilmek için ayağını çabuk tutması gerekiyordu. Bütün bu düşüncelerin etkisiyle arka sokaklardan giderek yolu kısaltmaya karar vermişti. Kenti avucunun içi gibi bilirdi. Yolu kısaltması için çitlerden atlaması, boş bostanlardan, evlerin avlularından geçmesi gerekiyordu. Zaten herkes tanırdı onu buralarda, görünce selam verirlerdi. Büyük caddeye çıkmak için yarı yarıya yolunu kısaltabilirdi böylece. Giderken bir arabacının evinin pek yakınından, hemen bitişiğindeki, içinde dört pencereli, küçük, yan yatmış, köhne bir ev olan bahçenin önünden geçmesi gerekiyordu. Bu evin sahibi, Alyosha'nın da bildiği gibi yaşlı, bacakları tutmayan kentli bir kadındı. Daha yakın zamana dek Moskova'da general evlerinde oda hizmetçiliği yapmış, şimdi de annesi hasta olduğu için eve dönmüş, bir yıldan beri kentimizde oturan, süslü püslü giysileriyle herkese caka satan kızıyla oturuyordu. Yaşlı kadınla kızı çok yoksul düşmüşlerdi. Hatta komşuluk hakkından yararlanarak bir çorba, bir ekmek için her gün Fyodor Pavlovich'in mutfağına geliyorlardı. Marfa Ignatievna onlara seve seve çorba veriyordu. Ne var ki çorba dilenmeye gelen kız giysilerinden birini satıp yiyecek bir şeyler almıyordu. Hem bu giysilerden birinin arkasında upuzun bir de kuyruk vardı. Bu son durumu kentimizde her şeyden haberdar olan dostu Rakitin'den, o da bir rastlantı sonucu öğrenmişti bunu, duymuştu Alyosha, duyar duymaz da unutuvermişti kuşkusuz. Ama şimdi bu evin önünden geçerken birden o kuyruğu anımsamıştı. Yürürken önüne eğdiği başını kaldırdı birden. Bu hiç umulmadık bir karşılaşmaydı. Ağabeyi Dimitri Fyodorovich komşu evin bahçe çitinin arkasındaki bir şeyin üzerine çıkmış, çitin üstünde göğsüne kadar yükselmiş, eliyle heyecanlı heyecanlı işaret ediyor, onu yanına çağırıyordu. Kimse duymasın diye değil, seslenmekten, yüksek sesle konuşmaktan bile korktuğu belliydi. Alyosha hemen çitin dibine koştu. Dimitri Fyodorovich sevinçli, çabuk çabuk konuşarak, ''İyi ki başını kaldırdın.'' diye fısıldadı. ''Yoksa seslenmek zorunda kalacaktım sana. Yukarı çık, çabuk ol. Ah, gelmen ne hoş oldu. Şimdi seni düşünüyordum.'' Alyosha da sevinçliydi. Yalnız çitin üstünden nasıl aşacağını bilemiyordu. Ama Mitya pehlivan eliyle kolundan yakaladı, yukarı çıkmasına yardım etti. Alyosha cübbesinin eteğini toplayıp bir sokak çocuğunun çevikliğiyle yalın ayak bahçeye atladı. Mitya sevinçli bir fısıltıyla ''Hadi yürü'' dedi, ''Gidiyoruz.'' Alyosha bakınıp onlardan başka kimsenin olmadığı ıssız bir bahçede bulunduklarını anlayınca fısıldadı. ''Nereye?'' Küçük bir bahçeydi bu ama ev gene de en az 50 adım uzaktaydı onlardan. ''Kimsecikler yok ortalıkta, ne diye fısıldıyorsun?'' Dimitri Fyodorovich birden oldukça yüksek sesle ''Ne diye mi fısıldıyorum?'' dedi. Hay Allah kahretsin, öyle ya, ne diye fısıldıyorum. Görüyorsun ya, bazen nasıl şaşırıyor insan. Bir sır öğrenmek için geldim buraya, sır peşindeyim. Sonra anlatacağım sana bunu. İş gizli diye birden ben de gizli konuşmaya başladım farkında olmadan. Aptal gibi fısıltıyla konuşuyorum. Oysa hiç de gereği yoktu. Gidelim. İşte şuraya gidiyoruz. Oraya varıncaya dek hiç konuşma. Öpmek istiyorum seni. Var olsun evrendeki her yüce şey, var olsun içimdeki her yüce şey. Sen gelmeden önce burada oturmuş hep bunu yineliyordum kendi kendime. Bahçe bir dönüm belki biraz daha büyüktü ama yalnızca dört bir yanını kuşatan çit boyunca ağaçlar dikilmişti. Elma, akça, ıhlamur, kayın ağaçlarıydı bunlar. Ortası bomboştu, yazları birkaç bağ ot biçilirdi oradan. Yaşlı kadın daha ilkbahardan az bir para karşılığında kiraya verirdi bahçesini. Ağaç çileği, siyah, yeşil frenk üzümü fidanları da vardı. Bunlar da çit boyunca dikilmişlerdi. Evin yakınında yeni hazırlandığı belli küçük bir sebze bahçesi vardı. Dimitri Fyodorovic kardeşini bahçenin evden en uzak köşesine götürdü. Sık ıhlamur ağaçlarının yaşlı frenk üzümü, mürver, kartopu, leylak fidanlarının arasında pek eski, duvarlarındaki kafesler artık kararmış, yamulmuş ama çatısı sağlam, öyle ki altına sığınılırsa yağmurdan bile korurdu. Bir kamerya harabesi çıktı karşılarına. Tanrı bilir ne zaman yapılmıştı bu kamerya. Eskiler 50 yıl önce evin o zamanki sahibi emekli yarbay Alexander Karlovich von Schmidt'in yaptırdığını söylüyorlar. Ama her yanı dökülüyordu artık. Döşemesi çürümüş, tahtaları sallanıyordu. Rutubet küf kokuyordu. Kameryenin içinde bacakları yere gömülmüş, yeşil bir masa, çevresinde de henüz oturulabilecek gene yeşil sıralar vardı. Ağabeyinin heyecanı Alyosha'nın gözünden kaçmamıştı. Kameryeye girince masanın üzerinde yarım şişe konyaklı küçük bir kadeh gördü. Mitya kahkaha ile gülmeye başlamıştı. Konyak ya dedi. Gene kafayı çekiyor diye düşünüyorsun değil mi? İnanma hayaldir bu. Boş, yalancı insanlara inanma, unut içindeki kuşkuları. Kafayı çekmiyorum. Senin o domuz raketinin söylediği gibi demleniyorum o kadar. Herif devlet danışmanı olunca da hala demleniyorum diyeceğe benzer. Otur. Seni göğsüme bastırıp sıkmak sıkmak isterdim Alyoshka. Çünkü dünyada gerçekten, gerçekten, unutma bunu, unutma, yalnız seni seviyorum. Son tümceyi coşarak söylemişti. Yalnız seni, bir de tutulduğum, mahvıma neden olan o kaltağı. Ama tutulmak demek, sevmek demek değildir. Kişi nefret ettiği birine de tutulabilir. Bunu hiç unutma. Şimdilik neşem yerinde. Otur. Şuraya masanın başına otur. Ben de yanına oturayım, her şeyi yüzüne anlatacağım. Sen ağzını hiç açmayacaksın, hep ben konuşacağım. Çünkü zamanı geldi artık. Hem bir şey söyleyeyim mi sana? Bayağı alçak sesle konuşmaya karar verdim. Çünkü burada hiç umulmadık kulaklar dinleyebilir bizi. Dedim ya, her şeyi anlatacağım sana. Bu son günlerde niçin hep sana koştuğumu, niçin seni görmeyi şimdi böylesine çok istediğimi... 5 gündür demir atmış gibiyim buraya. Niçin böyleyim bugünlerde? Çünkü yalnız sana söyleyeceğim. Bunu yapmak zorundayım çünkü. Gereklisin bana çünkü. Çünkü yarın dananın kuyruğu kopuyor. Çünkü yarın hayatım bitiyor, yeni bir hayata başlıyorum. Hiç uçuruma yuvarlanırken gördün mü kendini düşünde? İşte şimdi düşlerimde hep öyle tepe taklak uçuyorum dipsiz boşluklara. Ama korkmuyorum, sen de korkma. Aslında korkuyorum ama zevk veriyor bana bu korku. Yani zevk değil de heyecan. Ne verirse versin vız gelir. Güçlü ruhmuş, güçsüz ruhmuş, kadın ruhuymuş, ne olursa olsun. Doğayı övelim gel. Bak güneş ne parlak, gökyüzü ne duru, yapraklar yemyeşil. Yaz geldi artık, saat öğleden sonra 4, her yan sessiz. Nereye gidiyordun öyle? Babama, önce Katerina Ivanovna'ya uğrayacaktım. Ona, sonra da babana. Oh oh, rastlantıya bak hele. Peki niçin çağırdım seni? Niçin öylesine can atıyordum? Niçin bütün varlığımla, bütün ruhumla istiyordum seni? Önce babama, sonra da ona, Katerina Ivanovna'ya yollayacaktım seni. İkisiyle de bütün ilişkilerimi kestirmek için. Bir meleği yollamalıydım onlara. Herhangi birisini yollayabilirdim ya, bir melek yollamam gerekiyor. İşe bak ki sen de onları görmeye gidiyormuşsun. Alyosha'nın yüzünde tedirgin bir anlatım belirdi. Gerçekten de beni mi yollamak istiyordun diye mırıldandı. Dur, biliyordun bunu. Her şeyi bir anda anladığını görüyorum. Ama sus, şimdilik sus. Acıma, ağlama da. Dmitri Fyodorovich ayağa kalktı, düşünceye daldı, parmağını şakağına götürdü. Katerina Ivanovna kendisi çağırdı seni, mektup yazdı sana ya da başka bir durum oldu, onun için gidiyordun. Yoksa gider miydin hiç? Alyosha cebinden pusulayı çıkardı. Yazdığı mektup burada dedi. Mitya aceleyle bir göz gezdirdi kağıda. Arka yoldan gidiyordun demek. Ah tanrım, onu arka yoldan geçirtip, masalda budala bir balıkçının ağına düşen altın balık gibi benim elime düşürdüğün için sana teşekkürler olsun. Dinle beni Alyosha, dinle kardeşim. Artık her şeyi anlatmaya kararlıyım sana. Zaten birisine içimi dökmeliyim. Gökteki meleği anlattım ama yeryüzündekine de anlatmalıyım. Yeryüzünde yaşayan bir meleksin sen. Dinleyip kendi kendine bir hüküm verecek, affedeceksin. Benim için de yüce bir insanın beni bağışlaması gerek. Dinle. İki insan ya da hiç değilse bu iki insandan biri, dünya ile bütün ilişkisini kesip sonsuzluğa uçmak ya da yok olmak üzereyken ötekine gelse, hiç kimseden istenemeyecek, ancak ölüm döşeğinde istenebilecek bir şeyi yapmasını dilese, öteki gerçek bir dostsa, bir kardeşse, yapmaz mı bunu? Alyosha, yapacağım dedi ama nedir istediğin, çabuk söyle. Çabuk ha? Acele etme Alyosha. Hem acele ediyorsun hem de telaşlısın. Acele edecek bir şey yok şimdilik. Dünya değişti. Ah Alyosha, yazık ki heyecan, coşkunluk nedir bilmiyorsun sen. Amma da saçmaladım. Sen mi bilmiyorsun? Ne kafasız bir insanım. Şöyle diyorum. Ey kişi oğlu, soylu ol. Kimindi bu şiir? Alyosha beklemeye kararlıydı. Şimdilik buradan başka hiçbir yerde işinin olmadığını sezinlemişti. Mitya dirseklerini masaya dayayıp başını ellerinin arasına alıp bir süre düşünceye daldı. İkisi de susuyordu. Mitya, Alyosha dedi. Yalnız sen alay etmezsin insanla. İtiraflarıma Schiller'in Zafer Marşı ile başlamak isterdim. Andi Freud. Ama Almanca bilmiyorum, bildiğim bu kadar. Andi Freud. Sarhoş olduğum için saçmaladığımı sanmayasın. Sarhoş falan değilim. Konyak olmasına konyaktır ya, sarhoş olmam için böyle iki şişe gerek. Ve al yanaklı Silene, topal bir eşek üstünde. Dipnot Silene, eski Yunan tanrılarından biri. Oysa şişenin dörtte birini içmedim daha, hem Silene de değilim. Silene değilim ama güçlüyüm, çünkü kesin kararımı verdim. Dipnot, Tanrı'nın Rusça adı olan Silen'le, Rusça güçlüdür anlamına gelen Silen kullanılarak söz oyunu yapılıyor. Bu söz oyunumu bağışla, zaten bugün çok şeyimi bağışlamak zorunda kalacaksın. Telaşlanma, sözü uzatmayacağım, boş konuşmuyorum. Hemen konuya gireceğim. Uzun uzun anlatıp canını sıkmak değil niyetim. Dur, nasıldı? Başını kaldırıp bir an düşünüp birden heyecanla başladı. Ürkek, çıplak, yabani troglodit, kayalıktaki mağaralarda saklanırdı. Göçebeler geçtikleri yeri kurutarak dolaşıyorlardı ovadan ovaya. Okuyla, mızrağıyla bir avcı, ormanlarda koşuyordu hırsla. Yazık dalgaların ıssız kıyılara attığı insanlara. Ama Tanrıça Seres iniyor Olimpos'un tepesinden, kaçırılan Proserpin'in peşinde, dünya bir tuhaf geliyor ona. Ne bir barınak, ne de ağırlama, gösteriyor Tanrıçaya insanlar. Tapınaklarda ona tapınan kalmamış. Bahçelerin tatlı meyveleri, şölenlerde sofraları süslemiyor. Yalnız dumanı tütüyor cesetlerin kanlı mihraplarda. Seres kederli başını ne yana çevirirse, son derece ezilmiş görüyor kişioğlunu. Birden sarsıla sarsıla ağlamaya başlamıştı Mitya. Alyosha'nın elini tuttu. Ezilmiş görüyor kişioğlunu dostum, ezilmiş, şimdi de öyledir. Kişioğlunun dünyada çok çekeceği vardır, çok felaketler dolaşır başında. Benim konyak içmekten, ahlaksızlık etmekten başka şey bilmeyen, subay rütbeli bir serseri olduğumu sanma. Yalan söyleyemediğim zamanlar hep bu ezilmiş kişioğlunu düşünürüm. Umarım şimdi ne yalan söylerim ne de kendimi överim. Ben de öyle olduğum için düşünüyorum ezilmiş kişioğlunu. Ruhunu ezilmişlikten kurtarmak için kişioğlu, yaşlı toprak anayla ölümsüz birlik kurdu. Ama bak ne diyeceğim sana. Toprakla ölümsüz birlik nasıl kurabilirim ben? Öpmüyorum toprağı, bağrını da kazmıyorum. Köylü ya da çoban mı olayım şimdi? Yürüyorum ama çirkefe, rezilliğe mi dalacağım yoksa aydınlığa, mutluluğa mı çıkacağım bilmiyorum. Bütün felaket de bunda. Zaten dünyada bilinen ne var ki? Rezaletin içine, ta içine daldığım zamanlarda, hoş oradan hiç çıktığımda olmamıştır, kendi kendime hep Seres'le kişioğlunu anlatan bu şiiri okurdum. Bir şeye yarar mıydı bari? Asla. Damarlarımda dolaşan kan Karamazov kanı çünkü. Dipsiz bir uçuruma düşersem baş aşağı düşer, böyle yüz kızartıcı bir biçimde düştüğüm için de sevinir, gurur duyarım. İşte bu kepaze durumda birden zafer marşına başlarım. Varsın lanetlenmiş, alçak, iğrenç bir insan olayım ama Tanrım'ın sarındığı kutsal örtünün eteğini öpmeme izin versinler gene de. Varsın aynı zamanda şeytanın peşinden gideyim ama gene de bir kulunum Tanrım. Seviyorum seni. Dünyanın ayakta durmasını sağlayan sevgiyi içimde duyuyorum. Tanrı yaratığının ruhunu, ölümsüz sevgi sular, mayalanmanın gizli gücüyle yaşam kadehini alevlendirir. Filizlenen otları o çeker ışığa. Odur güneşlerde kaoslar yaratan, boşluğa sayısız yıldız serpen. Bereketli toprağın bağrında soluyanları, mutlu olanları, tüm yaratıkları, tüm ulusları peşinden sürükleyen odur. Kara günlerimizde o verdi bize dost, üzüm suyunu, defne çelenklerini, böceklere şehveti. Meleği Tanrı huzuruna çıkaran da odur. Ama şiir yeter artık. Demin ağladım, bırak ağlayayım. Varsın senden başka herkesin güleceği, alay edeceği bir budalalık olsun bu. Bak senin de gözlerin sulandı. Şiir yeter artık. Şimdi sana böceklerden, Tanrı'nın şehvet bağışladığı böceklerden söz etmek istiyorum. Böceklere şehveti. Bu böcek benim kardeşim. Bu söz özel olarak benim için söylenmiştir sanki. Biz Karamazovlar hepimiz böyleyiz. Bir melek olan senin içinde bile vardır bu böcek. Kanında fırtınalar yaratıyor. Fırtınadır bunlar çünkü şehvet fırtınadır, hatta fırtınadan da güçlüdür. Güzellik ürkünç, müthiş bir şeydir. Ürkünçtür çünkü tanımlanamaz, tanımlanamaması da Tanrı'nın bizlere yalnızca bilinmezlikler verdiği içindir. Burada kıyılar birleşir, bütün karşıtlıklar bir arada yaşar. Pek cahilimdir kardeşim ama bunun üzerinde çok düşündüm. Korkunç denecek kadar giz var. Çok sayıda bilinmezlik ezmektedir kişioğlunu yeryüzünde. Canın istediği gibi çöz onları, o zaman rahatsın. Hele o güzellik. Ruh bakımından da, akıl bakımından da üstün bir insanın Madonna idealinden başlayıp Sodom idealiyle bitirmesine gene de dayanamıyorum. Daha ürküncü, ruhunda Sodom ideali olan bir kimsenin Madonna idealini de reddetmemesi, onun için de yüreğinin yanmasıdır. Hem de gençlik yıllarındaki gibi masum, içten bir ateştir yüreklerdeki. Evet, derin, Gereğinden çok derin bir yaratıktır insan. Ben olsam bu kadar derin yaratmazdım onu. Ne Allah'ın belası bir iştir bu? Aklın yüz karası dediği şey, yüreğe katıksız bir güzellik olarak görünebiliyor. Güzellik Sodom'da mıdır? İnan ki çoğu insanlar için Sodom'dadır güzellik. Bu sırrı biliyor muydun? Güzelliğin yalnızca ürkünç değil, aynı zamanda esrarlı bir şey de olması yıldırıyor insanı. Şeytanın Tanrı ile cenkleşmesidir bu. Cenk alanı da insanın kalbidir. İnsan ağrıyan yerinden söz eder kuşkusuz. Şimdi asıl konuya geçiyorum, dinle. 4. Ateşli bir kalbin itirafları fıkralarla. Sefahate dalmıştım orada. Demin babam kızları baştan çıkarmak için binlerce ruble harcadığını söyledi. Alçakça bir iftiradır bu. Böyle bir şey hiçbir zaman olmadı. Bir şeyler oldu ya, para gerektirmeyen türündendi bunlar. Benim için para ikinci planda kalan bir şey, heyecan, dekordur. Bugün kalbimin sahibi olan kibar bayanın yerini, bakarsın yarın bir sokak kızı almıştır. İkisini de eğlendiririm, avuç dolusu para harcarım yollarına. Müzik, gürültü, çingeneler, hiçbirine eksik etmem. Gerekirse ona da veririm. Çünkü alırlar, bayıla bayıla alırlar. Bunu itiraf etmeli, severler parayı, minnettar kalırlar. Kibar bayanlardan sevenler oldu beni. Hepsi değil ama birkaç tane çıktı. Gel gelelim, ben her zaman ara sokakları, alanların arkasındaki ıssız karanlık çıkmazları sevdim. Serüven, beklenmedik olaylar, çamura düşmüş inciler hep oradadır. Mecazi anlamda söylüyorum kuşkusuz kardeşim. Böyle sokaklar yoktu küçük kentimizde, yalnızca adları vardı. Sen de benim gibi olsaydın bu sokakların değerini anlardın. Ahlaksızlığı, ahlaksızlığın ayıbını da seviyordum. Katı yürekliliğe bayılıyordum. Bir tahta kurusu, zararlı bir böcek değil miyim? Karamazov demişler. Bir keresinde kalabalık bir kentli grubuyla pikniğe gitmiştim. 7 troika doluydu. Karanlık bir kış gecesiydi. Kızakta yanımda oturan kızın küçücük elini sıkmaya başladım. Sonra da benimle öpüşmek zorunda bıraktım onu. Cana yakın, sessiz, yoksul bir kızdı. Babası küçük bir memurdu. Karanlıkta hayli öpüştük. Ertesi gün evlerine gidip onu anasından babasından isteyeceğimi sanıyordu zavallı. Kızların hepsi benimle evlenmeye can atıyorlardı. O geceden sonra tam 5 ay hiç konuşmadım onunla. Dans edilirken, danstan başka bir şey edilmezdi bizde. Salonun köşesinden onun uysal bir öfke ateşiyle parlayan gözlerinin hep üzerimde olduğu kaçmıyordu gözümden. Bu oyun içimde beslediğim böcek şehvetimi oyalıyordu yalnızca. Bana hala kızarak, belki severek de, 5 ay sonra bir memurla evlendi, başka bir kente gitti. Şimdi mutlular. Unutma ki hiç kimseye söz etmedim bundan, kızı lekelemedim. Gerçi aşağılık bir yanım vardır, adiliği severim ya, dürüstümdür. Yüzün kızardı, gözlerim parlıyor. Bu kadar çirkef yetiyor yüzünün kızarmasına. Oysa bütün bunlar bir şey değil daha.